Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, Mesnevi'de geçen çok ilginç bir hikaye var. Bu hikaye aslında şehirlerin öz doğasının, insanın kimliğini de belirleyebileceği üzerinde duruyor. Hikayeye göre hastasını tedavi eden hekim önce ona memleketini sorar ve sonra ekler. Çünkü her memleket halkının ilacı başka başkadır. Her memleket kendine özgü bir ruhla var olur ve o memleketin havası, suyu, iklimi, yaşam şekli, hissiyatı dolayısıyla ilacı, dermanı farklı olur. Kimlik de böyle bir husustur nihayetinde. Oranın özgürlüğünü ve biricikliğini ifade eder. Şehirlerin adları gibi yaşam tarzları da farklıdır. Her birinin kendi özelinde hayat bulduğu görülür. Ancak bu kimlik veya şehirle insan arasındaki bu bağlantı her ne kadar kurulsa da konumuz İslam şehri olduğu için İslam şehrinde bu kimliği oluşturan bir takım temel kriterlerden her fırsatta bahsediyoruz. İslam'da ilahi olan, dünyevi olanla hiçbir zaman ayrılmaz, ayrı tutulmaz. Hani dinle hayatın ayrı ayrı düşünülebilmesi aslında söz konusu dahi değildir. Geleneksel İslam şehri evden saraya, resmi binalardan camiye kadar şehir mimarisinin bütün alanlarına yayılmakta. İlahi ve dünyevi olan arasındaki birlik, Müslümanın ev mekanını hem sanatsal bakımdan hem de ibadet açısından caminin bir uzantısı kılıyor. Bugün evet biz her ne kadar kiç yani bayağı bir kopya anlamında kullandığımız kavram kiç olarak camileri estetik algısıyla inşa etmeye çalışsak da evlerimizde bu estetikten bir haber evlerimizi kurmaya çalıştığımızı, evlerimizde bu güzelliği yansıtmak amacıyla herhangi bir çabamızın bulunmadığını, sadece evler değil, diğer tüm dış mekanlar için bu güzelliği sağlayıcı etkinliklere, aksiyonu göstermediğimizi rahatlıkla hem görüyoruz hem de rahatlıkla bunu ifade edebiliriz. Diğer taraftan İslam şehrinin kalbinde ibadet için düzenlenen mekanlar da eğitim, zanaat, ticaret ve hatta özel hayat ve kültürel faaliyet için düzenlenen alanlarda birbiriyle iç içedir. İç içe geçmiştir, mündemiçtir. Bugün birçok İslam şehrinin hemen ortasında, merkezi noktasında yer alan cami, bunun etrafında yer alan medrese, pazar, evler, bu mekan ve fonksiyon birliğini hala gözler önüne seriyor. Bugün Şanlıurfa'yı gezdiğimizde, Gaziantep'i gezdiğimizde, hatta Sivas'ı, Erzurum'u, Kayseri'yi, Aksaray'ı, Konya'yı, bütün bu şehirleri gezdiğimizde, bu organizasyonun hala öyle kadim, öyle kökü çok derinlerde olan bir organizasyon ki, bu organizasyonun hala durduğunu ve hala yaşatılmaya gayret ettiğini, aslında insanlar tarafından böyle bir gayret söz konusu olmasa da, onun kendi ruhuyla yaşamaya gayret ettiğini görebiliriz. Bütün Müslümanların ortaklaştığı kurumlar arasında dini esasların temelini teşkil eden dört esas var. Biliyoruz ki bunlar namaz, oruç, zekat ve hac. Bu ibadet usulleri, bu ibadet şekilleri ihtiyaç duyduğu kurumlara müvazi olarak şehrin mimari ve sosyal yaşam alanını da oluşturuyor. Mimari yapının kurgulanmasında diğerlerine nazaran daha işlevsel yere sahip olan namaz, İslam'ın özü, cemaatin muazzam yapısını oluşturan parçaların birbirini destekleyip tamamlanmasına katkıda bulunan bir ibadet. Tabii zamanı düzenleyici olması sadece zamanı değil, zaman içerisindeki insanın tüm hareketini düzenleyici olması, ilahi bir referans olması hasebiyle namaz mekansal olarak birliğe, bütünlüğe dönüşü ve namaz kılan müminin yüzünü kıble yönünde Mekke'ye dönmesi, bütün inananların Hazreti İbrahim'in tek ilah için inşa ettiği mabedin etrafında yeniden toplanmasını sembolize ediyor. Buradaki inşa faaliyeti, evet, olmayan bir şeyin husule getirilmesidir. Ancak Hazreti İbrahim'in de bu mabedi Hazreti Adem'den tevarüs aldığı ve bu mabedin Hazreti Adem tarafından ilk defa inşa edildiğini, İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın da onun temellerini bularak temellerinden yükselttiğini, yani evet bir inşa faaliyetidir ama olmayan bir şeyi yeniden, olmayan bir şeyi yeni olarak inşa etmek değil, bir yeniden inşadır. Bunu da bir antiparantez olarak ifade edelim. Bu yapılar ve kurumlar içerisinde camiler en dinamik ve işlevsel rolleriyle dikkat çeken müesseseler. Sosyal bakımdan camiler zaten şehrin en merkezi ve kalabalık noktalarında yer aldığından günde 5 vakit cemaatle dolup taşıyor. Bu durum bu şehrin ahalisi için olağanüstü bir etkileşim, toplanma, karşılaşma, dertleşme imkanı sağlıyor. Bugün biraz daha pozitif ilimlerin ortaya çıkartmış olduğu işte psikoloji ilmi, işte sosyoloji ilminden falan bahsediyoruz. Bunlar evet bir ilim olarak bir tarafta duruyorlar. Ancak bunlar yeni keşfedilmiş şeyler değil. İnsanlar sürekli bir arada dertlerin tezahürlerinin, dertlerin göstergelerinin, dertlerin paylaşılması çok mühim değil. Ancak dertlerin insanlardaki tezahürlerinin paylaşılması, sevinçlerin paylaşılması gibi, yani paylaşımın artırılması gibi bir fonksiyonu da yüklendiğini camilerin söyleyebiliriz. Sosyal bakımdan işte camiler şehrin en merkezi ve kalabalık noktalarında yer aldığından, günde 5 vakit cemaatle dolup taştığından bu etkileşimi, şehir ahalisi için bu olağanüstü etkileşimi, toplanma, karşılaşma, dertleşme imkanını da sağlıyor. Özellikle cuma namazı için Merkez Camii veya Ulu Camii'de toplanarak bütün şehir ahalisine tanışma, karşılaşma ve haberleşme imkanı. Sadece şehir ahalisinden kastımız merkezi bölgelerde yaşayan insanlar değil. Kendi ürünlerini köylerinde yetiştirip sadece cuma günleri şehre, pazara gelen, ürünlerini satan ve ihtiyacı olanları da alıp dönen köylüler de buna dahil. Camilerin işte İslam şehrinde böyle bir fonksiyonu var. İslam şehirlerine yüklendiği bu çok yönlü misyon, yüzyılımızın ortalarına kadar da büyük oranda devam ettirildi. Hala birçok ilçenin merkezi cuma namazlarının kılındığı işte büyük şehirlerin hala pazarlarının cuma günü olduğuna şahitlik ediyoruz. Günümüzde birçok İslam şehrinde camilerin tarihi misyonunu koruduğunu söylemek mümkün dolayısıyla. Fakat İslam dünyasındaki kurumsal yapıların batılılaşmasına müvazi olarak camilerin kültürel, siyasi, iktisadi ve askeri kanatları artık ortadan kaldırılmış, tabiri caizse koparılmıştır diyebiliriz. Bütün çabalara, uğraşmalara rağmen hala camiler bu dini, ilahi misyonlarının yanında bütün Müslüman dünyanın en mühim ve dinamik müesseseleri, hareketli müesseseleri olarak zamana karşı direniyor. Bütün bir medeniyetin tarihinde hiç değişmeden, ona eşlik eden ve onu pekiştiren temel bir müessese olarak cami, hala İslam toplumu için cemaat olmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin simgesel bir ifadesi. Aynı zamanda Turgut Cansever'in de çok üzerinde durduğu gibi, Müslümanların tevhid inancına dayalı ve cemaatleşme üzerine kurulu sosyal bir yapısının olduğunun da şiddetli bir göstergesi camiler. Kıymetli dinleyiciler, biraz daha bunun ilahi temellerine indiğimizde, Kur'an-ı Kerim'de insanlar için inşa edilen ilk mabedin Mekke'de olduğunu öğreniyoruz. Demek ki ilk mabet Mekke'de, insanlığın atası olan Hazreti Adem döneminde biraz önce ifade ettiğimiz gibi inşa edildi ki bunu ilk mabet ifadesi olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'den elbette öğreniyoruz. Ancak bu fikri bu şekilde yorumlayan ilk mütefekkirlerimizden bir tanesi özel ve muhteşem eseriyle, İslam peygamberi eseriyle Muhammed Hamidullah'tır. Bunu da aktarmış olalım. Zira Hazreti Adem Rabbinden aldığı kelimelerle ona kulluğu öğrenmiş, yeryüzündeki hayatını Mekke ve havalisinde sürdürmüştür. Zaman içinde kaybolan bu mabedin yine programımızın başında ifade ettiğimiz gibi Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından inşa edildiğini ve bunun bir yeniden inşa etme faaliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da asli hüviyetine kavuşturulduğunu görüyoruz. Tabii burada teknik meselesine farklı muhtelif programlarımızda gireceğiz. Özellikle makamı İbrahim'in bir teknik çözümleme olduğunu, bir mimari faaliyet ürünü olduğunu da hatırlatalım siz kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerine. Cenab-ı Allah, Hazreti Musa ve Harun'a daha Mısır'dayken Allah'a kulluk edecekleri evler tahsis etmelerini emretmişti. Yunus suresinde gördüğümüz gibi. Bu emir, parçalanmış haldeki İsrailoğullarına hem bir ibadet bilinci kazandırma hem de daha da önemlisi bir cemaat bilinci oluşturma amacına yöneliktir. İşte Hazreti Peygamberimizin Mekke'deyken bir sahabinin ki bu sahabi Erkam bin Ebul Erkam'dır. Erkam bin Ebul Erkam'ın evini bu amaç için tahsis ettiğini görüyoruz. Çünkü Mekke'de toplu olarak bir organizasyona girişmenin mümkün olmadığı aşikar. Allah Resulü bu evde yeni Müslümanlarla buluşup görüşüyor, onlara Allah'a kulluğu öğretiyor, inen ayetleri okuyor, bir taraftan da onların ruhen gelişip olgunlaşmalarını, birbirleriyle bütünleşmelerini sağlıyor. Mekke'nin stratejik bir noktasında bulunması, şehre gelip gidenin görülmesi, şehirde olup bitenin takip edilebilmesi bu evin önemini daha da artırıyor. Gerçekten Darül Erkam, Mekke'de hem zor günler geçiren ilk müminler için manevi bir sığınak, bir mescit görevi görmüş, hem de yeni dinin büyüyüp yayılmasına zemin hazırlayan önemli bir mekan olmuştur. Aynı dönemde Hazreti Ebubekir'in evinin avlusunda bir yeri mescit olarak tahsis ettiğini, burada namaz kılıp gözyaşları içinde Kur'an okuduğunu, etraftaki kadın ve çocukların onu dinleyip etkilendikleri yine bize ulaşan bilgiler arasında. Hazreti Peygamber'in hicret esnasında Medine yakınlarında konakladığı Kuba'da bir mescit inşa ettiğini de biliyoruz. Ancak bu mescitle alakalı siz kıymetli dinleyicilerimize yine aktaracağımız bir anekdot var ki, aslında İslam şehrinin, özellikle İslam medeniyetinin Osmanlı yorumunda bir şehir husule getirilirken ilk inşa edilen şeyin cami olmadığını, hamam olduğunu görürüz. Çünkü camiyi inşa eden işçilerin, ustaların, kalfaların temizlikleri çok mühimdir. Temizlenmeleri, temiz olmaları ve işlerini bitirdikten sonra da bu temizlenme işini yerine getirmeleri çok mühimdir. Bu sebeple öncelikle hamam, daha sonra cami, akabinde etrafındaki sosyal alanlar, işte pazar, ekonomik merkez inşa edilir. Bu yorumun biraz da Kuba halkıyla ilintili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Cenab-ı Allah Kuba Mescidi'nden bahsederken oradaki insanların çokça temizlendiklerine işaret eder. Onları över. Oradaki caminin, mescidin takva üzere kurulduğunu yine bize iletir Cenab-ı Allah. İşte Osmanlı'nın İslam medeniyet yorumunda veya İslam şehri husule getirmesindeki riayet ettiği mescit inşası bu Kuba'daki uygulamayla Mescid-i Nebevi'nin bir nevi sentezi hükmündedir. İşte biraz önce ifade ettiğimiz gibi Tevbe suresinde Cenab-ı Allah bu mescitten temelleri takva üzerine atılan ve içinde temizlenen insanların bulunduğu ifadeleriyle bir nevi övgüyle söz etmiştir. Hazreti Peygamber'in ilk inşa ettiği cami olması bir anlamda İslam'ın içtimai boyutunun başlangıç aşaması olması bakımından bu mescit İslam tarihinde çok mühimdir. Medine'ye yerleştikten sonra ilk iş oraya bir mescit inşa etmek oldu. Bu girişim dinin ve hayatın odak noktasında caminin olacağını gösteriyor. Mescit, İslam şehrinde bir kalp görevi görecek. Bu kalp Müslümanlara kan pompalayacak. Burada hem ibadet edilecek, hem inen ayetler okunup öğrenilecek, hem de siyasi ve idari işler yürütülecektir. Üstad Sezai Karakoç, Peygamber Mescidi'nin bu çok yönlülüğünü, "Cami, İslam medeniyetinin doğurgan kurumudur. Denebilirse ana rahmidir. Cami, şüphesiz en ideal anlamına Peygamber Efendimiz döneminde sahipti" şeklinde özetliyor Kıyamet Aşısı kitabında. Sonraki dönemlerde kurulan camiler Mescid-i Nebevi örnek alınarak imar edildi. Bu camideki mihrap, minber, şadırvan, revak gibi hemen bütün unsurlar yeni camilerde yerlerini aldı. Mescid-i Nebevi'deki dış unsurlar da gelişerek varlıklarını sürdürdüler. Medreseleri, kütüphaneleri, şifahaneleri, aşevleri, çarşılarıyla camiler geniş bir külliye hüviyetine sahip oldu. Bunların en mühimi elbette camiye bitişik vaziyetteki eğitim kurumları ki, bu da Mescid-i Nebevi'nin yanında sahabilerin üst düzeyde eğitim gördükleri suffe örnek alınarak husule getirilmiş bir organizasyondur. Bunlar elbette ilerleyen aşamada medrese halini aldılar. Kahire'deki El-Ezher Camii ve medreseleri, İstanbul'da Fatih Süleymaniye Camii ve medreseleri, biraz daha geriye gittiğimizde Nizamülmülk'ün Bağdat'taki Nizamülmülk medreseleri bunlara çok güzel örnekler. İslam şehirlerinde camiler aynı zamanda yerleşimi ve mimariyi de etkilemişlerdir. Yani mimariden kastımız sadece caminin inşa edilmesi değil, bu mimarinin cami baz alınarak evlerimize kadar getirilmesidir. Bütün kurumlar ve oluşumlar caminin tabii bir uzantısıdır bu şehirlerde. Seyyid Hüseyin Nasr bu konuda şunları söylüyor: "Cami, saray, okul, pazar ve ev, mimari mekanları birbirine bağlayan bu son derece organik birlikten dolayı birbirleriyle iç içe geçmiş durumdadır." Fas veya İsfahan gibi geleneksel İslam şehirlerinde cami, sadece ümmetin dini faaliyet mahalli değil, aynı zamanda ekonomik faaliyet alanına, evlere, okullara ve saraylara açılan ve tüm bunları birbirleriyle bağlayan bir kapı. Böylelikle mimari, bütünleşmiş bir hayatın yaşanmasını kolaylaştırırken, geleneksel İslam mimarisinin birliğini de yansıtıyor. Okullar, evler, iş yerleri camiye bağlı olunca elbette hayatın dinden ayrılması mümkün değil. Olmayacak. Din ve hayat iç içe olacaktır. Okullarda öğretilen ilim, camide anlatılan öğretilerden kopmayacak. Evlerdeki yaşayış tarzı, alışverişlerdeki, insanların birbirlerine muamelelerindeki teamül, farklı bir dünya görüşüne göre düzenlenmeyecek. Yani cami ve hayat, geleneksel İslam şehirlerinde bütünleşmiş durumdadır. Burada elbette ifade etmemiz gereken husus şu: cami bir şehrin, bir beldenin artık Müslüman yurdu olduğunun göstergesi. Cami o şehre vurulmuş bir mühür. Medine'de Hazreti Peygamber'in ilk iş olarak cami inşa etmesi elbette böyle bir amaca matuf. Müslümanlar fethettikleri şehirlerdeki farklı dinlerin mabetlerine saygı duydular. Bunlara çoğu zaman dokunmadılar. Ancak söz konusu mabet, şehri simgelemek için bir hüviyete sahipse bir istisna uygulamalar olmuştur ki, bunların zannediyoruz en bilineni Ayasofya uygulamasıdır. Öte yandan Balkanlarda Osmanlı'nın vaktiyle inşa ettiği camilerin gün be gün yerle bir edilmesi nasıl izah edilebilir en küçüğünden en büyüğüne kadar? Zira o camiler ayakta kaldıkça bir gün İslam'ın oralarda yeniden neşvü nema bulma ihtimali yüksek. Yani cami bir kimlik, bir hayat tarzının ifadesi. Süleymaniye 1,5 kilometre alanıyla bizim kimliğimizdir, nüfus kağıdımızdır, bizim bu memleketteki tapumuzdur diyor İlber Ortaylı. Kıymetli dinleyiciler, yeryüzündeki bütün mescitler Mescid-i Nebevi'nin bir şubesi konumunda. Özellikle ilk inşa edilen Kuba Mescidi'nde olduğu gibi temelleri takvaya dayanan bir mescit, aynı manevi atmosferi içinde barındırır. Kâbe gibi, Peygamber Mescidi gibi kutsal, bereketli ve emniyetlidir. Ancak Sezai Karakoç'un ifadesiyle önemli olan mekanların birliği değil, ruh birliğidir. Camilerde bu birlik, bu ruh birliği sağlanabildiği ölçüde cami asli fonksiyonuna, asli hüviyetine kavuşacak veya bu hüviyeti korunacaktır. Modern dünyada insan camilere yabancılaştığı oranda yaratıcısına, kendine ve de topluma yabancılaşmıştır. Elbette burada insanın önce kendisini bilmesi gerektiğini de ifade edelim. Çünkü kendini bilmeyen Rabbini bilemez. Toplumdaki ruh birliğinin zedelendiğine şahit oluyoruz. Evlerimizin mimarisi, çarşımız, pazarımız, okullarımız gerek mekan gerek ruh olarak camilerden uzaklaştıkça dünyevileşme, daha modern bir ifadeyle sekülerleşme arttı. İnsan hakiki cennetten, cennet bahçelerinden uzaklaştı, sahte cennetlerin kucağına düştü. Müslümanlar camiye döndükçe hem kendileri hem camileri yeniden hayat bulacak. Her dönemde olduğu gibi bugün de Müslümanlar Kâbe'de indirilen berekete, Kâbe'nin yol göstericiliğine, Darül Erkam'daki manevi takviyeye ve şuura, Mescid-i Nebevi'deki dayanışma, yardımlaşma, idare ve siyasete, kısaca camideki ruh birliğine ihtiyaç duyuyor. Yeniden cami merkezli şehirler kurmamız gerekiyor dolayısıyla. Ancak camilerimizin de o mimari kriterlerimize, o estetik algımıza, o ruh dinginliğine hitap etmesi kaydı şartıyla. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir İslam şehrinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere İslam şehrinden seslendik. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.